Çingene kızı, rahibin koşarak Notre Dame köprüsüne doğru uzaklaştığını gördü. O yandan nal sesleri geliyordu. Esmeralda o kötü çilekeş kadını tanımıştı. Korkudan soluk soluğa kalmış, kurtulmaya çalışıyordu. Kıvrandı, can çekişir gibi, umutsuzluk içinde çırpındı. Ama Beriki onu görülmemiş bir güçle yakalamıştı. Canını acıtan kemikli ve sıska parmaklar etinin üzerinde kasılıyor ve kolunun çevresinde birbirine ulaşıyordu. Bu elin kızın koluna perçinlendiğini sanırdınız. Bir zincirden, bir boyunduruktan, demir bir halkadan da fazla bir şeydi bu. Bir duvardan çıkan akıllı ve canlı bir kıskaçtı. Esmeralda bitkin bir halde duvarın dibine yığıldı ve işte o zaman ölüm korkusuna kapıldı. Yaşamın güzelliğini, gençliği, gökyüzünün görünüşünü, doğanın çeşitli görünüşlerini, Seviyi, Fibüyü, kaçan her şeyi ve yaklaşan her şeyi, kendisini ele veren rahibi, neredeyse çıkıp gelecek olan celladı, şuracıktaki dar ağacını düşündü. O zaman dehşetin ta saçlarının köküne kadar çıktığını hissetti. Bir yandan da kendisine alçak sesle "Asılacaksın!" diyen çilekeş kadının uğursuz kahkahasını duydu. Yarı ölü bir halde küçük pencereye doğru döndü. Parmaklıkların arasından kadının yırtıcı, acımasız, yabanıl yüzünü gördü. Adeta yarı cansız bir halde "Ben size ne yaptım ki?" dedi. Çilekeş kadın yanıt vermedi. Ezgili, öfkeli ve alaycı bir sesle mırıldanmaya başladı. "Çingene kızı!" Bahtsız Esmeralda, karşısındakinin bir insan sayılamayacağını anlayınca başını saçlarının altına eğdi. Kadın, sanki çingene kızının sorusu kendi düşüncesine ancak bu kadar zamanda ulaşabilmiş gibi birdenbire "Bana ne mi yaptın?" diye haykırdı. "Ah çingene kızı, bana ne mi yaptın? Pekala öyleyse dinle bak. Benim bir evladım vardı, anladın mı? Bir evladım vardı. Bir evladım diyorum sana. Güzel mi güzel küçük bir kız." Karanlıklarda bir şeyi öperek şaşkın, dalgın "Agnes'cim" diye sürdürdü. "İşte böyle, anladın mı çingene kızı? Çocuğumu aldılar, yavrumu çaldılar, evladımı yediler. İşte senin bana yaptığın." Genç kız, La Fontaine'ın kuzusunun yaptığı gibi, "Ama nasıl olur, belki de o zaman ben daha doğmamıştım bile," dedi. Çilekeş kadın, "Yo, doğmuş olman gerek," dedi. "Sen de onlardan biriydin. Kızım senin yaşında olacaktı. Böyle, işte tam 15 yıldır buradayım. 15 yıldır acı çekiyorum, 15 yıldır dua ediyorum, 15 yıldır başımı dört duvara vuruyorum. Çocuğum için çingeneler çaldı diyorum sana, anlıyor musun? Hem de onu dişleriyle yediler. Senin yüreğin var mı? Oynayan bir çocuğu, meme emen bir çocuğu, uyuyan bir çocuğu gözünün önüne getir. Öylesine masumdur ki. Evet, işte onu benden aldılar, onu öldürdüler. Ulu Tanrı bunu biliyor. Bugün de sıra bende. Çingene kızını yiyeceğim. Şu parmaklıklar engel olmasa seni bir güzel ısırırdım ki başım pek kocaman. Zavallı yavrucak hem uyuduğu sırada. Eğer alırken çingene kadınları onu uyandırdılarsa boş yere ağlayıp bağırmıştır evladım. Ben orada değildim ki. Ya çingene analar, siz benim yavrumu yediniz. Şimdi gelin de siz de kızınızı görün." Bunun üzerine gülmeye ya da dişlerini gıcırdatmaya başladı. Bu son derece öfkeli yüzde bunların her ikisi de birbirine benziyordu. Şafak sökmeye başlıyordu. Kül rengi bir ışık bu sahneyi belli belirsiz aydınlatıyordu. Alandaki idam sehpası da gitgide daha belirginleşiyordu. Öbür yanda zavallı kız Notre Dame köprüsünden doğru nal seslerinin yaklaştığını duyar gibi oluyordu. Ellerini kavuşturup saçları dağılmış, çılgınlar gibi korkudan deliye dönmüş bir halde iki dizinin üzerine düşmüş bağırıyordu. "Hanımcığım, acıyın bana, geliyorlar. Ben size bir şey yapmadım. Böyle iğrenç bir şekilde gözlerinizin önünde öldüğümü görmek mi istiyorsunuz? Siz merhametlisiniz. Buna kesinlikle eminim. Bu çok korkunç bir şey. Bırakın beni de kaçayım. Lütfen acıyın bana. Bu şekilde ölmek istemiyorum."
"Çocuğumu bana geri ver öyleyse. Acıyın bana. Çocuğumu bana geri ver. Tanrı aşkına bırakın beni. Çocuğumu bana geri ver."
Genç kız bu sefer de yorgun, bitkin,
daha şimdiden gömütteki bir insanın o donuk, feri kaçmış gözleriyle yere yığıldı. ''Ne yazık!'' diye kekeledi. ''Siz çocuğunuzu, ben de anamı babamı arıyorum.''
Gudül gene ''Benim minicik Agnes'cimi geri ver!'' diye sürdürdü. ''Onun nerede olduğunu bilmiyor musun? Öyleyse öl geber. Bak sana anlatayım. Ben bir sokak kadınıydım. Bir çocuğum vardı. Yavrumu benden çaldılar. Onu çingeneler aldı. Görüyorsun ki senin ölmen gerek. Senin çingene annen gelip seni sorduğu zaman ona diyeceğim ki analık şu idam sehpasına bir bak hele. Yahut da çocuğumu bana geri ver. Benim minicik kızımın nerede olduğunu biliyor musun? Bak işte sana göstereyim. İşte onun mini mini paticiği. Ondan bana kalan tek şey bu. Patiğin öbür tekinin nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorsan söyle. Dünyanın öbür ucunda da olsa dizlerimin üzerinde yürüyerek onu almaya giderim. Çilekeş kadın böyle söylerken pencereden dışarı uzanan öbür koluyla çingene kızına işlemeli küçük patiği gösteriyordu. Artık onun şeklini ve renklerini seçebilecek kadar ortalık ışımıştı. Çingene kızı ürpererek ''Şu patiği bana göstersenize'' dedi. ''Tanrım!'' Aynı zamanda da serbest kalan eliyle boynunda taşıdığı o yeşil boncuklarla süslü küçük torbayı hızlı hızlı açıyordu. Gudül ''Hadi, hadi!'' diye homurdandı. ''O şeytan muskasını araştır bakalım.'' Birdenbire zırt diye konuşmasını kesti. Bütün vücudu ürperdi. Yüreğinin en derin damarlarından kopup gelen bir sesle çılgınlar gibi bir çığlık attı. ''Kızım!'' Çingene kızı torbadan ötekinin tıpatıp eşi olan küçük patiği çıkarmıştı. Bu küçük patiğe bağlı parşömen kağıdında şu tekerleme yazılıydı. ''Bunun eşini bulduğun zaman sana kollarını açacak anan.'' Bir şimşek çakımından daha kısa bir zamanda çilekeş kadın her iki patiyi karşılaştırdı. Parşömendeki yazıyı okudu. Tanrısal bir sevinçle aydınlanan yüzünü pencerenin parmaklığına yapıştırarak ''Kızım!'' diye bağırdı. Çingene kızı da ''Anacım!'' diye yanıt verdi. Burada artık o sahneyi anlatmaktan vazgeçiyoruz. İkisinin arasında duvarla parmaklıklar vardı. Çilekeş kadın ''Ah duvar!'' diye bağırdı. ''Onu görüp de sarılıp öpememek, elini ver bana.'' Genç kız kolunu pencereden içeri uzattı. Kadın bu elin üzerine atıldı, oraya dudaklarını yapıştırdı. Arada sırada kalçalarını kaldıran bir hıçkırıktan başka bir yaşam işareti göstermeden bu öpüşle harap olarak öylece kaldı. Oysa bir gece yağmuru gibi, karanlığın içinde sessiz sessiz, dereler gibi gözyaşı dökerek ağlıyordu. Zavallı ana içindeki kuyuyu 15 yıldan beri bütün acının damla damla içine sızdığı karanlık ve derin gözyaşı kuyusunu seller halinde o taparcasına sevdiği elin üzerine boşaltıyordu. Kadın birdenbire doğruldu. Ağarmış uzun saçlarını alnının üzerinden itti. Bir tek sözcük bile söylemeden iki eliyle bir dişi aslandan daha şiddetle hücresinin parmaklıklarını sarsalamaya başladı. Parmaklıklar dayandı. Bunun üzerine kadın gitti, hücresinin bir köşesinden yastık niyetine kullandığı büyük bir kaldırım taşını aldı ve bunu öyle bir şiddetle çubuklara doğru fırlattı ki bir tanesi binbir kıvılcım saçarak kırıldı. İkinci bir vuruş küçük pencereyi tıkayan köhne demir haçı olduğu gibi parçaladı. Ondan sonra elleriyle çubukların paslanmış parçalarını koparmayı ve ayırmayı tamamladı. Bir kadının ellerinin insanüstü bir güce sahip olduğu anlar vardır. Geçit açılınca, buna da bir dakikadan daha kısa bir zaman yetmişti, kadıncağız kızını belinden yakaladığı gibi hücresinin içine çekti. ''Gel, seni uçurumdan çekip kurtaracağım.'' diye mırıldanıyordu. Kadın kızını hücreye alınca onu yavaşça yere oturttu. Sonra yeniden kucağına aldı ve sanki hala küçük Agnes'miş gibi kucağında taşıyarak daracık hücrenin içinde sarhoş gibi, çılgın ve neşeli, bağırarak, şarkı söyleyerek, kızını öperek, onunla konuşarak, kahkahalarla gülerek, gözyaşlarına boğularak, taşkınlıkla gidip geliyordu. ''Kızım!'' diyordu. ''Kızıma kavuştum. İşte burada. Ulu Tanrım onu bana geri verdi. Hey sizler! Hepiniz gelin. Kızıma kavuştuğumu görecek kimse yok mu orada? Yüce Tanrım, ne kadar da güzel. Beni tam 15 yıl onun özlemiyle kıvrandırdınız. Ey Ulu Tanrım!
Ama onu bütün güzelliğiyle bana geri vermek içinmiş bu. Demek ki çingeneler yememişler onu. Kim söylemişti bunu bana? Benim küçük kızım, mini mini yavrum. Öp beni bakayım. Ah, şu iyi yürekli çingeneler. Çingene kadınlarını seviyorum. Sensin bu. Bundan hiç kuşkum yok. Demek ki sen her geçtiğinde yüreğim bunun için yerinden oynuyordu. Ben de bunu kinden, nefretten sanıyordum. Bağışla beni. Bağışla Agnes'cim. Beni çok kötü bir insan sanmışsındır, değil mi? Seni seviyorum. Boynundaki küçük işaret hala duruyor mu? Bakayım hele. Hala yerinde duruyor. Ah, çok güzelsin yavrum benim. O iri güzel gözleri ben yaptım küçük hanım. Öp beni. Seviyorum seni. Başka anaların çocukları olması hiç umurumda değil. Onlara artık aldırış bile etmem. Artık istedikleri kadar gelip burada salınabilirler. İşte benim kızım. İşte boynu, gözleri, saçları. Bunun kadar güzel bir şey bulun da göreyim. Size yemin ederim ki nice canlar yakacaktır bu benim güzel kızım. Tam 15 yıl gözyaşı döktüm. Giten bütün güzelliğim ona gitti.
Bütün güzelliği ancak söyleyiş şeklinde olan daha binlerce garip şey söylüyordu. Zavallı kızın yüzünü kızartacak kadar giysilerini kurcalıyor, orasını burasını elliyor, ipek saçlarını elleriyle düzeltiyor, ayağını, dizini, alnını, gözlerini öpüyor, her şeyine hayran oluyordu. Genç kız da ona hiç engel olmuyordu. Arada sırada alçak sesle, sonsuz bir tatlılıkla ''Anacım'' deyip duruyordu. Çilekeş kadın bütün sözlerini öpücüklerle keserek konuşmasını sürdürdü. ''Göreceksin yavrucuğum, göreceksin seni ne kadar seveceğim. Buradan çekilip gideriz, çok mutlu olacağız. Gaims'ta, kendi ülkemizde bana ufak tefek bir şeyler miras kaldı. Gaims'i biliyor musun?'' ''Yo, hayır sen bunu bilemezsin. Oraları anımsayamazsın ki çok küçüktün. 4 aylıkken ne kadar güzel olduğunu bir bilsen. 7 fersah öteden, ta Epegnay'dan merak ederek görmeye geldikleri minicik ayaklar. Bir tarlamız, bir evimiz olur. Seni kendi yatağımda yatırırım. Ulu Tanrım, kimin aklına gelirdi ki buna kim inanırdı? Kızıma kavuştum. Derin heyecanı içinde, en sonunda konuşacak gücü bulan genç kız da, ''Ey anacım'' dedi. ''Çingene kadın bana bunu muştulamıştı. Bizimkilerin içinde bana hep dadı gibi bakan iyi yürekli bir çingene kadın vardı. Geçen yıl öldü. Bu küçük torbayı boynuma o asmıştı. Bana her zaman bu ziyneti iyi koru yavrum. Bu bir hazinedir. Seni annene götürecek. Anneni boynunda taşıyorsun'' derdi. Kadıncağız bunu önceden haber vermişti bana.
Çilekeş kadın kızına yeniden sarılarak bağrına bastı. ''Gel de seni öpeyim. Bunları ne de tatlı tatlı söylüyorsun. Memlekete gidince kilisede bir İsa çocuğa bu patikleri giydiririz. Bu kadarcığını da Meryem anamıza borçluyuz. Ulu Tanrım, ne kadar da güzel bir sesin var. Demin benimle konuşurken bir müzik gibiydi adeta. Yavruma kavuştum ama inanılır gibi mi bu öykü? İnsan kolay kolay ölmüyormuş. Çünkü baksana, sevinçten ölmedim ben.'' Sonra ellerini çırparak gülmeye ve mutlu olacağız diye bağırmaya başladı. O sırada hücre silah şakırtılarıyla Notre Dame köprüsünden çıkarak rıhtıma gitgide yaklaşan 4 nala kalkmış atların nal sesiyle çınladı. Çingene kızı dehşetle torbalı kadının kucağına atıldı.
''Kurtarın beni anneciğim. İşte geliyorlar.''
diye inledi. Çilekeş kadın sapsarı kesildi. ''Ey Tanrım, neler söylüyorsun sen öyle?
Ya tamamıyla unutmuştum. Seni kovalıyorlar. Ne yaptın sen kuzum? Bilmiyorum ama ölüme mahkum edildim.''
Gudül sanki bir yıldırım çarpmış gibi sendeleyerek, ''Ölüme mi mahkum edildin?'' Gözlerini kızına dikmiş, ağır ağır konuşarak, ''Ölüme mi?'' diye üsteledi. Çılgına dönen genç kız, ''Evet anneciğim.'' diye sürdürdü.
''Beni öldürmek istiyorlar. İşte beni yakalamaya geliyorlar. Şu idam sehpaları benim için hazırlandı. Kurtarın beni. Geliyorlar, kurtarın.''
Çilekeş kadın taş kesilmiş gibi birkaç dakika kımıldamadan durdu. Sonra inanamıyormuş gibi başını oynattı. Birdenbire bir kahkaha kopardı. Ama yeniden başlayan o korkunç kahkahayla güldü.
Yo, hayır. Senin bu söylediklerin bir düş olmalı. Evet evet, onu yitireceğim. Bu böylece tam 15 yıl sürecek. Sonra onu bulacağım ve bu sadece 1 dakika sürecek, öyle mi? Onu benden alacaklar öyle mi? Hem de şimdi. Tam güzelleşmiş, büyümüş, benimle konuşur, beni severken öyle mi? Şimdi mi gelip onu yiyecekler? Hem de benim gözlerimin önünde. Onun anası olan benim. Yo hayır, böyle bir şey olamaz. Ulu Tanrım bu kadarına izin vermez.
Sözün burasında dört nala gelen atların gürültüsü durur gibi oldu. Uzaktan gelen bir sesin, ''Bu yandan Sayın Tigistan, rahibin dediğine göre onu fareler çukurunda bulacağız.'' dediği duyuldu. Nal sesleri yeniden başladı. Çilekeş kadın çılgın gibi bir çığlık kopararak ayağa fırladı.
''Kaç, kaç evladım, şimdi hepsini anımsadım. Hakkın var. Senin ölümünü istiyorlar, korkunç, lanet olsun. Kaç yavrum, kaç da kurtul.''
Kadın başını delikten uzattı. Sonra da çabucak geri çekildi. Canlıdan çok ölüye dönen çingene kızını heyecandan tepeden tırnağa ürpererek sıktı ve kısık, kesin, acı bir sesle ''Dur'' dedi. ''Dur, soluk bile alma. Sakın sesini çıkarma. Her yanda askerler var. Dışarı çıkamazsın. Ortalık iyice aydınlandı artık.'' Kadıncağızın gözleri kupkuruydu ama yanıyordu. Bir ara hiç konuşmadan durdu. Sadece hücrede iri adımlarla yürüyor, arada sırada duruyor, kırlaşmış saçlarını avuç avuç yoluyor, sonra da dişleriyle koparıyordu. Birdenbire yaklaşıyorlar dedi. Ben onlarla konuşurum, sen şu köşeye saklan. Orada seni göremezler. Onlara senin kaçtığını, seni salıverdiğimi söylerim. İnan olsun. Kızını götürdü, hücresinin dışarıdan görülmeyen bir köşesine bıraktı. Çünkü yavrusunu hala kucağında taşıyordu. Onu yere çömeltti. Ne ayağı ne de eli karanlık köşeden taşmayacak biçimde dikkatle yerleştirdi. Onu gizlemek için kızın o kapkara saçlarını çözdü. Beyaz giysisinin üzerine yaydı. Önüne de tek eşyası olan su testisiyle yastık olarak kullandığı kaldırım taşını koydu. Bunların onu gözlerden gizleyeceğini düşünüyordu. Bu iş bitince de daha bir sakinleşerek diz çöktü ve dua etti. Yeni doğmakta olan gün, fareler çukurunda hala bir hayli karanlık bırakıyordu. Tam o sırada rahibin sesi, o cehennem kaçkını ses, bağırarak hücrenin pek yakınından geçti.
''Bu yana, yüzbaşı Phoebe de Chateaubex.''
Köşesine büzülen Esmeralda bu adı, bu sesi işitince bir hareket yaptı. ''Gudül, sakın kıpırdama.'' dedi. Kadın daha sözünü yeni bitirmişti ki, insanların, kılıçların, atların meydana getirdiği bir gürültü hücrenin çevresinde durdu. Ana çabucak ayağa kalktı. İçerisi görünmesin diye küçük pencerenin önüne gidip dikildi. Grev alanına sıralanmış yaya, atlı, silahlı büyük bir insan kalabalığı gördü. Bunlara komuta eden kimse attan indi. Ona doğru geldi. Adamın korkunç bir yüzü vardı.
''İhtiyar!'' dedi. ''Asmak üzere bir büyücü kadını arıyoruz. Onun sende olduğunu söylediler bize.''
Zavallı ana elinden geldiğince ilgisiz bir tavır takındı ve ''Ne demek istediğinizi pek anlamıyorum.'' dedi. Beriki üsteledi.
''Kahretsin! Şu şaşkın baş diyakoz neler saçmalıyordu kuzum. Nerede o şimdi?''
Bir asker ''Ortadan kayboldu komutanım.'' dedi.
''Buraya bak ihtiyar deli.'' dedi. ''Sakın bana yalan söyleme. Göz kulak olman için sana bir büyücü kadın teslim etmişler. Onu ne yaptın?''
Çilekeş kadın kuşku uyandırmaktan korkarak her şeyi yatsımaktan kaçındı. İçten gelen hışımlı bir sesle ''Az önce ellerime tutuşturulan uzun boylu kızı soruyorsanız elimi ısırdı. Ben de onu salıverdim. İşte bu kadar. Rahat bırakın beni.'' diye yanıt verdi. Komutan umutları kırılmış bir halde dudak büktü.
''Yaşlı hayalet, sakın bana yalan söylemeye kalkma. Benim adım Tigistan Legmit.'' Kralın yakın adamıyım. Tigistan Legmit, anlıyor musun?
Çevresindeki grev alanına bakarak
''Burada bir hayli yankılanan bir addır bu.'' diye ekledi.
Biraz umutlanan Gudül
''Şeytan Legmit de olsanız size bundan başka söyleyecek sözüm yok. Hem de sizden korkmam ben.'' diye karşılık verdi.
Tigistan ''Kahretsin.'' dedi. ''Hele bak şu koca karıya sen.'' ''Ya büyücü kız kaçtı demek ki.'' Peki ne yana doğru gitti?
Gudül büyük bir ilgisizlikle
''Galiba Moton sokağından yana çıktı.'' dedi.
Tigistan başını çevirdi. Yeniden yola koyulmak üzere hazırlanmaları için birliğine işaret etti. Çilekeş kadın soluk aldı. Birdenbire bir okçu ''Komutanım.'' dedi.
Şu ihtiyar periye bir sorun bakalım. Penceresinin demir çubukları neden böyle bozulmuş?
Bu soru zavallı ananın yüreğine korkuyu yeniden düşürdü. Ne var ki gene de bütün hazır cevaplığını yitirmedi.
Bunlar hep böyleydiler zaten, diye kekeledi. Okçu eri üsteledi. Hadi hadi, daha dün insana ibadet etme isteği veren kapkara güzel bir haç oluşturuyorlardı.
Tugistan çilekeş kadına yan yan bir baktı.
Bana öyle geliyor ki koca karı telaşlanıp heyecanlanıyor.
Bahtsız kadın her şeyin soğukkanlılığını yitirmemesine, kararlı davranmasına bağlı olduğunu sezinledi ve yüreği kan ağlarken sırıtmaya başladı. Analarda böyle güçler vardır.
Hadi canım, dedi. Bu adam sarhoş. Bir yıldan fazla oluyor ki taş yüklü bir arabanın arkası pencereme çarptı, parmaklığı söktü. Hatta ben de arabacıya sövdüm saydım. Ağzıma geleni söyledim.
Bir başka okçeri, doğrudur, dedi. Ben de gördüm. Her zaman her yerde her şeyi gören insanlar bulunur. Okçu erinin bu umulmadık tanıklığı çilekeş kadını canlandırdı. Kadıncağız bu sorgulamayla adeta keskin bir bıçağın sırtında bir uçurumun üzerinden geçermiş gibi oluyordu. Ne var ki umutla korku ve telaş arasında sürekli bir seçeneğe mahkum edilmişti. İlk konuşan asker,
''Bunu bir araba yaptıysa'' diye sürdürdü. Demir çubukların parçaları içeri doğru itilmiş olurdu. Oysa bunlar dışarı doğru çıkmış.
Tugistan bu çok bilmiş ere, ''Hey, sen de tıpkı ağır ceza mahkemesi soruşturma yargıcı gibi iyi koku alan keskin bir burun var ha?'' dedi.
''İhtiyar, bunun dediklerine yanıt verin bakalım.''
Kadıncağız çaresizlik içinde, elinde olmaksızın ağlamaklı bir sesle, ''Yemin ederim ki efendim, bu demir çubukları bir taş arabası kırdı.'' diye haykırdı.
Bu adam da gördüğünü söyledi, siz de işittiniz. Hem sonra sizin çingene kızıyla ne ilgisi var bunun?
Tugistan, diye homurdandı. Az önceki iltifattan gururlanmış olan asker.
Hem de baksanıza komutanım, demir kırıkları daha taptaze, diye atıldı.
Tugistan başını salladı. Kadın sarardı.
O araba çarpalı ne kadar uzun zaman oldu demiştiniz?
Bir ay, 15 gün belki de efendim, bilmem pek anımsayamıyorum ki.
Asker hemen atılarak, ''Daha önce bir yıldan fazla oldu demişti.'' diye belirtti.
Tugistan, ''Bunda karanlık, kuşku yandıran bir şey var.'' dedi.
Hala pencerenin önüne yapışmış duran, adamların kuşkulanarak başlarını içeriye uzatıp hücreye bakmayı akıllarına getirmelerinden korkarak titreyen kadıncağız,
''Efendim.'' diye bağırdı. ''Yemin ederim ki bu parmaklığı bir araba kırdı. Cennetin bütün melekleri üzerine yemin ederim. Bu işi yapan bir araba değilse, kıyamete kadar cehennemde yanayım. Tanrı'nın lanetine uğrayayım.
Tugistan adamın ciğerini okuyan araştırmacı bir göz atışla,
''Bu yemini pek hararetle, pek canı gönülden yapıyorsun hatun.'' dedi.
Zavallı kadıncağız güveninin gitgide kaybolduğunu görüyordu. Beceriksizlikler yapıyordu. Söylenmesi gerekeni söyleyemediğini anlıyor, dehşete kapılıyordu. Burada bağırarak başka bir asker geldi.
''Komutanım, ihtiyar peri yalan söylüyor. Büyücü kadın Moton sokağından kaçmamış. Sokağın zinciri bütün gece gerili kalmış. Zincir bekçisi de kimsenin geçtiğini görmemiş.''
Tugistan'ın yüzü her dakika daha uğursuz bir hal alıyordu. Kadına,
''Buna ne söyleyeceksin bakalım?'' diye seslendi.
Kadın bu yeni olaya da karşı koymaya çalıştı.
''Bir şey bilmediğimi söyleyeceğim. Belki de yanılmışımdır, kim bilir. Suyun öte yanına geçti sanıyorum.''
''Orası tam tersi. Hem de City'de fellik fellik aranırken, peşinden koşulurken oraya geri dönmek istemesi pek görünüşe uygun düşmüyor. Sen yalan söylüyorsun koca karı.''
İlk asker de, ''Sonra suyun ne bu yakasında ne öbür yakasında kayık var.'' diye ekledi. Çilekeş kadın durumu adım adım direnerek savunuyordu. ''Belki de yüzerek geçmiştir, ne bileyim.'' diye yanıt verdi.
Asker, ''Kadınlar yüzer mi hiç?'' dedi. Tugistan öfkeyle, ''Kahretsin, sen yalan söylüyorsun koca karı. Hani şeytan diyor ki, şu büyücüyü bir yana bırak da asıl bu koca karıyı ipe çek. Seni ipe çekmeyi ne kadar isterdim. Bir çeyreklik işkence belki de gerçeği senin gırtlağından çekip alırdı. Hadi bakalım, sen de bizimle geleceksin.''
Kadın bu sözlere hırsla sarıldı. ''Nasıl isterseniz efendim, yapın. İşkenceden çekinmem ben. Götürün beni, hadi çabuk. Hemen hiç durmadan gidelim.'' İçinden de, ''Bu arada kızım da kaçıp kurtulur diye düşünüyordu.
Tugistan, ''Kahretsin be!'' dedi. ''İşkence sehpasına bu ne iştah böyle! Ben bu delinin işinden hiçbir şey anlamıyorum.
Kır saçlı, yaşlı bir devriye çavuşu sıralardan çıkarak komutana
''Gerçekten de delidir komutanım.'' dedi. ''Çingene kızını salıverdiyse onun hiç kabahati yoktur. Çünkü çingene kadınlarını hiç sevmez. Şurada tam 15 yıldır devriye gezerim. Onun her akşam çingene kadınlarına bitmez tükenmez bir nefretle beddua ettiğini duyarım. Peşini kovaladığımız, düşündüğüm gibi şu keçili oyuncu kızsa hepsinden çok da ondan nefret eder.''
Güdül bir çaba gösterdi ve ''En çok da ondan.'' dedi. Devriye kolundaki adamların aynı şekilde tanıklık etmeleri üzerine jandarma komutanı yaşlı çavuşun sözlerinin doğruluğuna inandı. Tigistan, çilekeş kadından bir şey elde etmekten umudunu keserek ona sırtını döndü. Kadın anlatılamaz bir kaygıyla onun ağır ağır atma atına doğru yöneldiğini gördü. Adam dişlerinin arasından ''Hadi bakalım yola koyulalım, araştırmaya yeniden başlayalım.'' diye homurdanıyordu. Çingene kızı asılmadan gözüme uyku girmeyecek.
Yalnız ata binmeden önce birkaç dakika daha duraksadı. Onun böyle hayvanın ininin kokusunu alan, uzaklaşmamak için direnen bir av köpeğinin kaygılı yüzüyle alanın çevresinde dolaştığını görüldükçe Güdül yaşamla ölüm arasında çırpınıp duruyordu. Dagistan en sonunda başını salladı ve atına bindi. Güdül'ün öylesine korkunç bir biçimde sıkışan yüreği genişledi. Adamlar orada bulundukları süre içinde bakmaya cesaret edemediği kızına bir göz atarak alçak sesle ''Kurtuldun!'' dedi. Zavallı çocuk bütün o süre boyunca soluk almadan, kımıldamadan, karşısına dikilen ölümün düşüncesiyle köşesine büzülüp kalmıştı. Güdül ile Tigistan arasında geçen sahneden hiçbir şey yitirmemişti ve anasının kaygılarından her biri onun ta içinde yankılanmıştı. Kendisini uçurumun üzerinde asılı tutan ipin bütün çıtırtılarını duymuş, 20 kez onun koptuğunu görür gibi olmuştu. En sonunda soluk almış, ayağının sağlam toprağa bastığını hissetmeye başlamıştı. O sırada birisinin jandarma komutanına ''Tüh be, ben bir savaş adamıyım komutanım, benim işim mi büyücü karıları asmak?'' dediğini işitti. ''Ayak takımı halkın değeri nedir ki? Sizi araştırmalarınıza yalnız bırakıyorum.'' Komutansız kalan birliğimin başına dönmemde bir sakınca görmezsiniz sanırım.
Bu Phoebe de Chateaubex'in sesiydi. Bunu duyunca genç kızın içinde nelerin geçtiği dille anlatılır gibi değildi. Demek ki dostu, koruyucusu, desteği, barınağı Phoebe'yi şuradaydı. Ayağa kalktı ve anasının kendisine engel olmasına zaman kalmadan ''Phoebe, imdat! Phoebe'm benim!'' diye bağırarak pencereye atılmıştı bile. Phoebe artık orada değildi, gözden yitip gitmişti. Ama Tigistan daha gitmemişti. Çilekeş kadın bir böğürtüyle kızının üzerine atıldı. Tırnaklarını boynuna batırarak onu hızla oradan geri çekti. Bir kaplan ana bir tehlike anında bundan daha çok dikkatli davranamaz. Ne var ki iş işten geçmişti. Tigistan göreceğini görmüştü. Adam bütün dişlerini meydana çıkaran, suratını bir kurt yüzüne benzeten bir gülüşle haykırdı.
''Fare kapanında iki fare!'' ''Ben zaten kuş kullanıyordum.'' dedi asker.
Tigistan onun omzuna vurdu.
''Sen iyi bir kedisin.'' dedi. ''Hadi bakalım.''
Ne giysileri ne de yüzü öteki askerlere benzeyen bir adam onların arasından çıktı. Sırtında yarısı kurşuni, yarısı kahverengi bir giysi vardı. Dümdüz saçları, meşin kollukları ve iri kocaman ellerinde bir kangal ip vardı. Bu adam hep Tigistan'ın peşinden giderdi. Tigistan da hep 11. Louis'nin peşinden. Tigistan,
''Arkadaş, öyle sanıyorum ki aradığımız büyücü kadın işte şurada. Şunu bana bir güzel ası vereceksin. Merdivenin yanında mı?'' ''Şurada, sütunlu evin sundurması altında bir merdiven var.''
Ardından da taş dar ağacını göstererek,
''İşi şu idam sehpasında mı yapacağız?''
Adam, jandarma komutanınkinden de hayvanca, kaba bir gülüşle güldü.
''Aşılacak pek uzun bir yolumuz da yok.'' dedi. Tigistan, ''Çabuk ol, sonra gülersin.'' dedi.
Bu arada çilekeş kadın Tigistan kızını gördüğünden, bütün umutlar kaybolduğundan beri bir tek sözcük söylememişti. Yarı ölü haldeki çingene kızını mahzenin dip köşesine atmış, ellerini iki pençe gibi pencerenin alt pervazının köşesine dayayarak gene eski yerine dönmüştü. Bu duruşta, yeniden o eski yırtıcı, çılgın ifadesini alan bakışlarını bütün o askerlerin üzerinde korkusuzca dolaştırdığı görülüyordu. Engi Kusi'nin hücreye yaklaştığı sırada ona öyle vahşi bir yüzle baktı ki adam geriledi. Jandarma komutanının yanına dönerek
''Komutanım, hangisini yakalamak gerekiyor?'' diye sordu. ''Gencini.'' ''Daha iyi, çünkü yaşlısı pek çetin cevize benziyor.''
Yaşlı devriye çavuşu
''Keçili zavallı küçük dansöz.'' dedi.
Enge yine pencereye yaklaştı. Ananın bakışı üzerine gözlerini yere indirmek zorunda kaldı. Oldukça çekingen bir sesle
''Hanımcığım.'' dedi.
Kadın çok alçak ve öfkeli bir sesle onun sözünü kesti.
''Ne istiyorsun?'' ''Sizi değil, ötekini.''
''Hangi öteki?''
Genci.
Kadın avaz avaz bağırarak başını sallamaya başladı.
Kimse yok burada, kimse yok.
Cellat, hayır var diye üsteledi.
Bunu siz de pekala biliyorsunuz. Bırakın da genci yakalayayım. Ben size kötülük etmek istemiyorum.
Kadın garip bir sırıtışla,
ya bana bir kötülük yapmak istemiyorsun demek ki ha, dedi. Ötekini bana verin hanımcığım. Jandarma komutanı öyle istiyor.
Kadın deli gibi bir halle, ''Kimse yok.'' diye yineledi.
Cellat da ''Ben size var diyorum.'' diye üsteledi. ''Hepimiz sizin iki kişi olduğunuzu gördük.''
Çilekeş kadın sırıtarak ''İçeri bak istersen. Kafanı pencereden sok da bak.'' Cellat ananın tırnaklarını inceledi. Cesaret edemedi. Birliğini fareler çukurunun çevresine çember biçimi yerleştiren ve idam sehpasının yanında at üstünde oturan Tigistan
''Çabuk ol.'' diye bağırdı.
Enge sıkıla sıkıla gene jandarma komutanının yanına geldi. İp kangalını yere bırakmış, beceriksiz bir halle şapkasını ellerinde döndürüp duruyordu.
''Komutanım, içeriye neden girin, nereden girilir?'' diye sordu.
''Kapıdan.''
''Kapı yok, pencereden.'' ''Pencere çok dar.''
Tigistan öfkeli.
''Pencereyi genişlet, yanında kazma yok mu?''
Ana ininin ta derinliklerinden hala zınk diye durmuş bakıyordu. Artık hiçbir şey umut etmiyordu. Artık ne istediğini bilmiyordu. Ama kızını elinden almalarını istemiyordu.
Engi Kusin, sütunlu evin sundurması altında duran idam gereçlerinin bulunduğu sandığı almaya gitti. Oradan çifte merdiveni de çekti çıkardı. Hemen götürüp dar ağacına dayadı.
Jandarma komutanlığının 5-6 adamı ellerine küsküler, kaldıraçlar aldılar. Tigistan da onlarla birlikte pencereye doğru ilerledi. Komutan sert bir sesle,
''İhtiyar, şu kızı bize iyilikle teslim et.'' dedi.
Kadın hiçbir şey anlamamış gibi ona bomboş gözlerle baktı.
''Kahretsin, senin şu büyücü kızla ne ilgin var ki? Kralın dileğine göre asılmasına engel oluyorsun.''
Zavallı bahtsız kadın o yırtıcı gülüşüyle gülmeye başladı. ''Ne ilgin mi var? O benim kızım.'' Bu sözcüğü söyleyiş tarzı Engi'ye kadar herkesi ürpertti. Jandarma komutanı,
''Çok üzüldüm. Ama kralın dileği bu.'' yanıtını verdi.
Kadın o korkunç gülüşünü artırarak bağırdı. ''Senin kralından bana ne? O benim kızım diyorum sana.''
''Duvarı delin.'' dedi Tigistan.
Daha geniş bir açıklık elde etmek için pencerenin altındaki taban taşını yerinden çıkarmak yeterdi. Ana, küskülerle kaldıraçların kalesini yıkmaya başladığını anlayınca korkunç bir çığlık kopardı. Sonra da dar hücrenin kendisine verdiği o yabanıl hayvan alışkanlığıyla odanın çevresinde korkunç bir hızla dönmeye başladı. Artık hiçbir şey söyleyemiyordu. Ama gözleri alev saçıyordu. Kadın birdenbire yastık yerine kullandığı kaldırım taşını aldı, güldü ve iki eliyle işçilerin üzerine fırlattı. İyi fırlatamamıştı. Çünkü elleri titriyordu. Taş hiç kimseye çarpmadı. Ve geldi, Tigistan'ın atının ayaklarının dibinde durdu. Kadın dişlerini gıcırdattı. Bu arada güneş daha iyice doğmamıştı ama ortalık bir hayli aydınlanmıştı. Güzel bir pembelik sütunlu evin delik deşik köhne bacalarını süslüyordu. Büyük kentte en erkenci pencerelerin neşeyle damların üzerine açıldığı saatti bu. Yoldan geçen birkaç kişi, eşeklerinin sırtında alleye giden birkaç manav grev alanından geçmeye başlamıştı. Bunlar fareler çukurunun çevresinde yığılan şu asker topluluğunun önünde bir ara duruyorlar, şaşkın şaşkın bakıyor, sonra da geçip gidiyorlardı. Çilekeş kadın gitmiş kızının önünde oturmuş, gövdesiyle onu gizlemişti. Kadıncağız gözlerini dikmiş, hiç kımıldamadan oturan ve tek sözcük olarak alçak sesle Fibü diye mırıldanan zavallı yavrucağını dinliyordu. Yıkıcıların işi ilerler gibi göründükçe ana farkına varmadan geri çekiliyor, kızını gitgide daha çok duvara sıkıştırıyordu. Çilekeş kadın birdenbire taşın sarsıldığını gördü. Ve işçilere gayret veren, onları yüreklendiren Tigista'nın sesini işitti. O zaman birkaç dakikadan beri içine düştüğü çöküntüden çıktı. Ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Konuşurken sesi kimi zaman kulağa testere gibi tırmalıyor, kimi zaman da sanki bütün beddualar, lanetler hep birden patlamak üzere dudaklarında sıkışmış gibi kekeliyordu.
Ama bu korkunç bir şey. Hepiniz haydutsunuz. Gerçekten de kızımı elimden alacak mısınız? Bu benim biricik kızım diyorum size. Alçaklar, cellat uşakları, sefil katil uşakları. İmdat, yangın var. Yoksa böylece yavrumu elimden alacaklar mı bunlar? Yüce Tanrı adı verilen kimdir öyleyse?
Bunun üzerine köpükler saçarak bakışı çılgın gibi bir pars gibi dört ayak üzerinde bütün saçları dimdik olmuş bir halde Tigistan'a seslendi.
Kızımı almak için biraz yaklaş hele bakalım. Bu kadının bu benim öz kızımdır dediğini anlamıyor musun sen? İnsanın bir evladı olması ne demektir sen biliyor musun? Hey azgın kurt, dişi kurdunla yuva kurup hiç yatmadın mı sen? Ondan hiç kurt yavrun olmadı mı senin? Yavruların varsa onlar uluduğu zaman içinde hiçbir şey kıpırdamıyor mu?
Tigistan, taşı çıkarın dedi. Artık iyice yerinden oynadı. Kaldıraçlar ağır taban taşını kaldırdı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ananın son kafesiydi bu. Kadın hemen taşın üzerine atıldı. Onu yerinde tutmak istedi. Tırnaklarıyla tırmaladı. Ama ne yazık ki altı kişinin oynattığı ağır taş kütlesi elinden kurtuldu. Ağır ağır demir kaldıraçlar boyunca yere kadar kaydı. Ana girişin açıldığını görünce gediği vücuduyla kapatarak kıvranıp başını taşlara vurarak ve ancak duyulabilen yorgunluktan kısılmış bir sesle bağırarak kendini açıklığın önüne itti.
İmdat, yangın var.
Hala duygusuz, soğukkanlı, kılı kıpırdamadan duran Tigistan,
şimdi kızı yakalayın dedi.
Ana askerlere öyle korkunç, öyle ürkütücü bir bakışla baktı ki hepsi ilerlemekten çok gerilemek isteğine kapıldı. Jandarma komutanı,
hadi bakalım çabuk olun.
Hiç kimse bir adım atmadı. Komutan küfür etti.
Hepinizi şeytan kovalasın. Benim savaş adamlarım bir kadından korksunlar ha?
Engi,
komutanım siz buna kadın mı diyorsunuz? Dedi.
Bir başkası, kadının aslan gibi yelesi var. Dedi.
Komutan bir kez daha, hadi bakalım çabuk olun.
Her ikisi de pek korkutucu olan iki kişinin, jandarma komutanlığıyla ananın arasında kalan askerler bir an duraksadılar. Sonra kesin kararlarını vererek fareler çukuruna doğru ilerlediler. Çilekeş kadın bunu görünce birdenbire dizlerinin üzerinde doğruldu. Saçlarını yüzünden itti. Sonra da zayıf ve derileri yüzülmüş ellerini iki yanına sarkıttı. O zaman yaşlar iri damlalar halinde teker teker gözlerinden fışkırdı. Kendi kendine kazdığı yatağından akan sel gibi yanaklarındaki bir kırışık boyunca aşağı iniyorlardı. Ana aynı zamanda konuşmaya da başladı ama öyle yalvarıcı, öyle yumuşak, öyle uysal ve öyle yürek paralayıcı bir sesle konuşuyordu ki Tigistan'ın çevresinde çiğ çiğ insan eti yiyebilecek yaratılışta pek çok yaşlı zindan bekçisi gözlerini kuruluyordu.
Peki sayın efendilerim, zaptiye çavuşu efendiler, bir tek sözcük, size söylemem gereken bir şey bu. Bakın, görüyor musunuz, bu benim kızım. 15 yıl önce yitirdiğim sevgili küçük kızım. Dinleyin, bu masal gibi bir öyküdür. Düşünün ki çavuş efendileri ben çok iyi tanırım. Aşk hayatı yaşadığım için küçük oğlanların bana taş attıkları zamanlarda zaptiye çavuşu efendiler bana karşı hep iyi davrandılar. Bakın, her şeyi öğrenince yavrumu bana bırakırsınız. Ben zavallı bir sokak kadınıyım. Yavrumu çingene karıları çaldı. Tam 15 yıl patiğini sakladım. İşte bakın, ayacığı bu kadardı işte. Gainsta, Chantefluk, kız, Folopein sokağı. O kadını belki siz de tanırdınız, kim bilir. O bendim işte. Gençlik çağınızda. O zamanlar güzel günlerdi onlar. Birlikte hoş vakit geçiriliyordu. Bana acıyacaksınız değil mi sayın efendilerim? Çingene karıları onu benden çaldılar. 15 yıl benden sakladılar. Onu övdü sanıyordum. Düşünün hele, iyi yürekli dostlarım. Onu övdü sanıyordum. Burada, bu mahzende, kışın ateşsiz tam 15 yıl geçirdim. Bu çok zor bir şey. zavallı minik paticik. Öyle çok bağırdım ki Tanrı sesimi işitti. Bu gece kızımı bana geri verdi. Yüce Tanrı'nın bir mucizesidir bu. Kızım ölmemiş. Onu benden almayacaksınız, buna eminim. Ben olsam, hadi neyse, hiç sesimi bile çıkarmam ama o daha 16 yaşında bir yavrucak. Ona güneşi görecek zamanı bırakın. Size ne yaptı ki?
Hiçbir şey. Ben de öyle. Ondan başka kimsem olmadığını, yaşlı olduğumu, onun Hazreti Meryem anamızın bana yolladığı bir lütuf olduğunu bir bilseniz. Sonra siz hepiniz o kadar iyi yüreklisiniz ki. Onun benim kızım olduğunu bilmiyordunuz. Şimdi öğrendiniz. Onu çok seviyorum. Yüce Zaptiye komutanı, onun parmağında bir sıyrık görmektense yüreğimin delinmesini yeğlerim. Siz iyi yürekli bir soyluya benziyorsunuz. Size burada anlattıklarım her şeyi açıklıyor değil mi? Efendim, sizin de bir ananız vardı. Şimdi siz komutansınız. Yavrumu bana bırakın. Bakın, Hazreti İsa Efendimiz'e yalvarır gibi sizin karşınızda diz çöküp yalvarıyorum. Hiç kimseden bir şey istemiyorum ki. Ben Gaims kentindenim. Efendilerim, dayım Magge Pahodon. Ondan kalan küçük bir tarlam var. Dilenci değilim ben. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece yavrumu istiyorum. Çocuğumu alıkoymak istiyorum. Her şeyin sahibi olan Tanrı onu bana boş yere geri vermedi ya. Kral mı? Kral öyle istiyor diyordunuz ha? Benim yavrumun, küçük kızımın öldürülmesi ona pek zevk vermez ki. Hem sonra kral iyi yüreklidir. Bu benim kızım. Benim öz kızım bu. Kralın değil ki. Sizin kızınız değil ki. Ben buralardan gitmek istiyorum. İkimiz de gitmek istiyoruz. Bir ana, öbürü de kızı iki kadın geçecek olursa onlara izin verilir, yol verilir. Bırakın bizi gidelim. Biz Gaims kentindeniz. Ah, sizler çok iyi yüreklisiniz çavuş efendiler. Hepinizi seviyorum. Benim sevgili yavrumu alamazsınız. Olanaksız bir şey bu. Öyle değil mi? Kesinlikle olanaksız. Dünyada olmaz. Söyleyin, yavrum benim.
Kadının davranışı, sesi, konuşurken içtiği gözyaşları, birleştirdikten sonra büktüğü elleri, yürek paralayıcı gülüşleri, ıslak bakışları, iniltileri, iç çekmeleri, düzensiz, çılgın dağınık sözlerine kattığı zavallı, içler acısı çığlıklar konusunda bir fikir vermeye çalışmayacağız. O susunca Tıgıstan kaşlarını çattı. Ama kendi kaplan gözünde yuvarlanan bir damla yaşı gizlemek içindi bu. Bununla birlikte bu yufka yürekliliği bastırdı ve buyurgan bir sesle ''Kral öyle istiyor.'' dedi. Ardından da Engikosya'nın kulağına eğilerek çok alçak bir sesle ''Bu işi çabuk bitir.'' dedi. Korkunç zaptiye komutanı bile belki de yüreğinin eridiğini hissediyordu. Cellatla zaptiye çavuşları hücreye girdiler. Ana hiçbir direnme göstermedi. Sadece kızına kadar sürüklendi ve çılgınlar gibi kendini onun üzerine attı. Çingene kızı askerlerin yaklaştığını gördü. Ölümün dehşeti onu canlandırdı. Anlatılmaz bir üzüntünün acısıyla ''Anneciğim, geliyorlar, beni koruyun!'' diye bağırdı. Anne sönük bir sesle ''Evet sevgili yavrum, seni koruyorum!'' diye yanıt verdi ve ona sımsıkı sarılarak her yanını öpmeye başladı. Ana kızının üzerinde, her ikisi de yerlerde acınacak bir görünüm oluşturuyordu.
Engikosyin, genç kızı gövdesinin ortasından, güzel omuzlarının altından yakaladı. Genç kız bu elin dokunuşunu hissedince bayıldı. Cellat, üzerine damla damla iri gözyaşlarını akıtarak onu kucağına almak istedi. İki elini kızının beline düğümlemiş olan anadan ayırmaya çalıştı. Ana evladına öylesine yapışmıştı ki, onu kızından ayırmak olanağını bulamadı. Bunun üzerine Engi, önce kızı, peşinden de anayı hücreden dışarı sürükledi. Ana da gözlerini yummuştu. O sırada güneş doğuyordu. Oldukça kalabalık bir halk yığını daha şimdiden alana birikmişti bile. İdam sehpasına doğru kaldırım taşları üzerinde bu şekilde sürüklenen şeyi uzaktan seyrediyorlardı. Çünkü bu, zaptiye komutanı Tırgistan'ın yöntemiydi. Meraklıların yaklaşmasına engel olurdu. Pencerelerde kimsecikler yoktu. Yalnız uzakta, Notre Dame kulelerinden Grave alanına bakanın tepesinde sabahın aydınlık, berrak gökyüzü üzerinde kapkara beliren iki adam görülüyordu. Alana bakar gibiydiler. Engikosyin sürüklediği şeyle birlikte uğursuz merdivenin dibinde durdu. Bu iş ona öylesine dokunuyordu ki ipi genç kızın o tapılacak kadar güzel boynuna soluk bile almadan geçirdi. Bahtsız çocuk kenevirin korkunç değişini hissetti. Göz kapaklarını kaldırdı ve başının üzerinde uzanan taş idam sehpasının çıplak kolunu gördü. Bunun üzerine çırpındı. Yürek paralayıcı yüksek sesle ''Hayır, hayır istemiyorum!'' diye bağırdı. Başı kızının giysileri altına girip kaybolan ana bir tek sözcük söylemedi. Yalnız bütün bedeninin ürperdiği görüldü ve evladının vücuduna kondurduğu öpücüklerin arttığı işitildi. Onun mahkumu saran kollarını hoyratça çözmek için cellat bu andan yararlandı. Kadın ya bitkinlikten ya da umutsuzluktan karşı koymadı. Bunun üzerine cellat kızı omzuna aldı. Sevimli yaratık onun başı üzerinden ikiye katlanmış sarkıyordu. Sonra da merdivene çıkmak üzere ayağını basamağa koydu. Bu sırada ana sokak taşlarının üstüne çömelip kalmıştı. Tam o anda gözlerini fal taşı gibi açtı. Bir tek çığlık atmadan korkunç bir ifadeyle doğruldu. Ardından da avının üzerine atılan yırtıcı bir hayvan gibi celladın eline saldırıp ısırdı. Bu olay bir şimşek kadar kısa sürdü. Cellat can acısıyla avaz avaz bağırdı. Koşuşup geldiler. Adamın kanayan elini ananın dişleri arasından bin bir zorlukla çıkardılar. Kadın derin bir sessizlik içindeydi. Onu bir hayli sertlikle ittiler ve başının ağır bir şekilde kaldırım taşlarının üzerine düştüğünü gördüler. Kadını gene doğrulttular. Yeniden yere düştü. Çünkü ölmüştü. Cellat genç kızı bırakmamıştı. Yeniden merdiveni çıkmaya başladı. Beyazlar giymiş güzel yaratık. Quasimodo, hücrenin boş olduğunu, çingene kızının artık orada bulunmadığını, kendisi onu korurken kaçırıldığını görünce iki eliyle saçlarını yoldu. Şaşkınlıktan ve acıdan tepindi. Ardından da onu arayarak, her duvar köşesinde garip çığlıklarla bağırarak, kızıl saçlarını yolup döşeme taşlarına serperek bütün kilisenin içinde koşmaya başladı. İşte tam o sırada da kralın okçuları çingene kızını aramak amacıyla muzaffer bir tavırla Notre Dame'a giriyorlardı. Quasimodo onlara yardım etti. Zavallı sağır, adamların kötü niyetlerinin farkında değildi. Çingene kızının düşmanlarını serseriler sanıyordu. Tagistan'ı bütün saklanılacak köşe bucağı götürdü. Ona gizli kapıları, mihrabın gizli bölmelerini, kilise hazinesinin arkasını açtı. Eğer bahtsız kız hala orada olsaydı, onu kendi elleriyle teslim etmiş olacaktı. Tagistan kolay kolay yılmayan bir insandı. Ama hiçbir şey elde edememenin bıkkınlığıyla usanınca Quasimodo aramayı tek başına sürdürdü. 20 kez, 100 kez, enine boyuna, yukarıdan aşağıya, çıkarak, inerek, koşarak, seslenerek, bağırarak, koklayarak, karıştırarak, araştırarak, bütün deliklere kafasını sokarak, bütün kubbelerin altına meşale tutarak, üzgün üzgün, çılgınlar gibi kilisenin çevresinde dört döndü. Dişisini yitiren bir erkek hayvan bundan daha homurtulu, daha yabanıl olamaz. En sonunda genç kızın artık orada bulunmadığına, her şeyin bittiğine, onu kendisinden aşırdıklarına iyice ve kesinlikle emin olduktan sonra ağır ağır kulenin merdivenlerini, kızı kurtardığı gün öylesine öfke ve utkuyla tırmandığı o merdivenleri çıktı. Başı önünde, sessiz, gözyaşı dökmeden, adeta soluk bile almadan aynı yerlerden yeniden geçti. Kilise gene ıpıssızdı. O derin sessizliğine gömülmüştü. Okçular büyücü kadını Siti'de kovalamak üzere oradan ayrılmışlardı. Bir an önce silahlı adamların öylesine üşüştükleri, öylesine gürültülü olan bu alabildiğine geniş Notre Dame'da Quasimodo yapayalnız kalınca, kendi gözetimi altında çingene kızının haftalarca uyuduğu hücrenin yolunu tuttu. Oraya yaklaşırken belki de genç kızı içeride bulacağını düşünüyordu. Yanlardaki çatıya bakan galerinin köşesini dönerken bir dalın altındaki kuş yuvası gibi büyük bir kemerin altına büzülmüş daracık hücreyi küçük penceresiyle, küçük kapısıyla görüverince zavallı adamcağızın yüreği ağzına geldi. Düşmemek için bir fil ayağına yaslandı. Kızın belki de oraya döndüğünü, iyi bir perinin onu oraya geri getirdiğini, bu küçük hücrenin tam genç kızın orada bulunması için son derece uygun, pek sakin, pek emin ve pek sevimli bir yer olduğunu düşündü. Ve düşlemini yıkmak korkusuyla bir adım bile atmaya cesaret edemiyordu. Kendi kendine evet diyordu.
Belki uyuyordur ya da dua ediyordur. Rahatsız etmeyelim.
En son Quasimodo bütün cesaretini toplayarak ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Baktı, içeri girdi. Bomboştu. Hücre hala boştu. Bahtsız sar, ağır adımlarla hücrenin çevresini dolaştı. Sanki Esmeralda mermer döşemeyle şiltenin altına gizlenebilirmiş gibi yatağı kaldırıp altına baktı. Sonra da başını salladı ve aptal aptal olduğu yerde kala kaldı. Birdenbire meşalesini ayağıyla ezdi. Tek sözcük söylemeden, bir tek kez bile içini çekmeden bütün gücüyle koşarak başını duvara vurdu ve bayılıp taşların üzerine yığıldı. Kendine geldiği zaman yatağın üzerine atıldı. Orada yuvarlandı. Kızın uyuduğu ve hala ılık olan yeri çılgınlar gibi öptü. Sanki orada son nefesini verecekmiş gibi birkaç dakika hiç kımıldamadan kaldı. Sonra tepeden tırnağa sırsıklam tere batmış, soluk soluğa, çılgınlar gibi ayağa kalktı ve çan tokmaklarının korkunç düzeniyle kafasını orada parçalamak isteyen bir adamın kararıyla başını duvarlara vurmaya başladı. En sonunda bitkin bir halde gene yere yığıldı. Dizlerinin üzerinde sürünerek hücreden dışarı çıktı ve bir şaşkınlık hali içinde kapının karşısına çömeldi. Hiç kımıldamadan, gözü ıssız hücreye dikili, boş bir beşikle dolu bir tabut arasında oturan bir anadan daha tasalı, daha düşünceli, bir saatten fazla öylece kala kaldı. Bir tek sözcük söylemiyordu. Sadece uzun aralıklarla bir hıçkırık bütün vücudunu şiddetle sarsıyordu. Ama gözyaşı bulunmayan bir hıçkırık, tıpkı gürültü çıkarmayan o yaz şimşekleri gibi. Öyle sanılır ki, o sırada üzgün düşüncelerinin arasında çingene kızını beklenmedik bir biçimde kaçıranın kim olduğunu araştırırken başdiyakoz aklına geldi. Hücreye çıkan merdivenin anahtarının yalnız rahip Claude'da bulunduğunu anımsadı. Başdiyakozun genç kıza gece saldırıları da aklına geldi. Birincisine kendisinin yardım ettiği, ikincisine engel olduğu gece saldırıları. Böylece binlerce ayrıntıyı anımsadı ve sonra da çingene kızını elinden alanın başdiyakoz olduğuna zerre kadar kuşkusu kalmadı. Bununla birlikte rahibe olan saygısı o derecedeydi ki, o adama karşı duyduğu minnettarlığın, fedakarlığın, sevginin yüreğinde öyle derin kökleri vardı ki, bunlar o sırada bile kıskançlığın ve umutsuz büyük acının pençelerine karşı duruyorlardı. Başdiyakoz'un bunu yaptığını düşünüyor da, herhangi bir başkasına karşı duyacağı kan dökme ve öldürme derecesindeki öfke, söz konusu Claude Foy'le olunca zavallı sağırda bir acı artışına dönüşüyordu. Böylece Quasimodo'nun düşüncesi rahip üzerinde yoğunlaştığı sırada şafak artık destek kemerlerini aydınlattığından Notre Dame'ın üst katında mihrabın çevresindeki dış parmaklığın oluşturduğu dirsekte birisinin yürüdüğünü gördü. O kimse kendinden yana geliyordu. Onu hemen tanıdı. Başdiyakozdu bu. Claude düşünceli ve ağır adımlarla yürüyordu. Yürürken önüne bakmıyordu. Kuzey kuleye doğru yönelmişti. Ama yüzü yana, Seine'nin sağ yakasına doğru dönüktü. Sanki damların üzerinden bir şey görmeye çalışıyormuş gibi başını havada tutuyordu. Bu yan duruşa sık sık baykuşlar aslanır. Bir noktaya doğru uçar, bir başka noktaya bakar. Böylece rahip, Quasimodo'yu görmeden onun üst yanından geçti. Bu apansız ortaya çıkma karşısında taş gibi donup kalan Quasimodo, onun kuzey kulesinin merdiven kapısının altına daldığını gördü. Quasimodo ayağa kalkıp başdiyakozun peşinden yürüdü. Quasimodo merdiveni çıkmış olmak, rahibin neden çıktığını anlamak için basamakları tırmandı. Zaten zavallı çancı ne yapacağını, ne söyleyeceğini, ne istediğini bilmiyordu. Öfke ve korku içindeydi. Yüreğinde başdiyakozla çingene kızı çarpışıyordu. Kulenin tepesine gelince, merdivenin gölgesinden çıkıp sahandığa girmeden önce, inceden inceye Claude Foylon'un nerede olduğunu araştırdı. Rahip ona sırtını dönmüştü. Çan kulesinin sahanlığını çevreleyen delik oymalı bir parmaklık vardı. Gözlerini kentin derinlerine daldıran rahibin göğsü, parmaklığın dört yanından Notre Dame köprüsünden yana bakanına dayalıydı. Quasimodo sessiz adımlarla, kendini belli etmeden rahibin arkasından ilerleyerek onun böyle nereye baktığını görmeye gitti. Rahibin dikkati öylesine başka bir yerdeydi ki, Sar'ın yanı başında yürüdüğünü duymadı bile. Paris, hele de o dönemin Paris'i, bir yaz şafağının taze ışıkları altında Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden bakılınca pek görkemli ve sevimli bir görüntüdür. O gün bir Temmuz günü olabilirdi. Gökyüzü baştan başa açık ve durgundu. Gecikmiş birkaç yıldız yer yer sönüyordu. Doğuda da gökyüzünün en aydınlık olduğu yerde çok parlak bir yıldız vardı. Güneş belirmek üzereydi. Paris kımıldamaya başlıyordu. Bembeyaz ve tertemiz, saf bir ışık içinde binlerce evin doğuda ortaya serdiği bütün düzlemler pek kesin bir biçimde göze çarpıyordu. Çan kulelerinin dev boyutlu gölgeleri büyük kentin bir ucundan öbürüne damdan dama gidiyordu. Daha şimdiden konuşan, gürültü yapan mahalleler vardı. Şurada bir çan sesi, ötede bir çekiç sesi, beride yola koyulmuş giden bir arabanın karmakarışık şıkırtıları. Bu damların bütün yüzeyinde kükürtlü buharlar çıkaran muazzam bir toprağın çatlakları gibi şurada burada birkaç duman yayılmaya başlıyordu bile. Bunca köprünün kemerlerinde, bunca adanın burnunda sularını büzüştüren ırmak, gümüş kıvrımlarla baştan başa menevişlenmişti. Kentin çevresinde, surların ötesinde, görünüm yumak yumak büyük bir buhar çemberi içinde kayboluyordu. Bunların aralarından, ovaların sınırsız çizgisiyle küçük tepelerin zarif kabartısı belli belirsiz seçilebiliyordu. Havada uçuşan her çeşit gürültü bu yarı uyanan kentin üzerinde dağılıyordu. Sabah rüzgarı doğuya doğru tepelerin sis tüylerinden yolunan birkaç beyaz pamukçuğu gökyüzünde kovalayıp duruyordu. Bagvi alanında ellerinde süt güğümleri, birkaç kadıncağız Notre Dame'ın büyük kapısının acayip yıkık döküklüğünü ve çakıl taşlarının arasında donup kalan iki kurşun deresini şaşkın şaşkın birbirlerine gösteriyorlardı. Geceki gürültüden bütün kalanlar bunlardı. Kuleler arasında Quasimodo'nun yaktığı ateş sönmüştü. Dagistan alanı temizletmiş, ölüleri Seyn sularına attırmıştı. 11. Louis gibi krallar büyük bir kıyımdan sonra kaldırımları çabucak yıkamaya bakarlar. Kulenin parmaklığının dışında, tam rahibin durduğu noktanın altında, gotik yapılarda sık sık rastlanan, son derece garip, acayip biçimde yontulmuş o taş su oluklarından biri vardı. Ve bu su oluğunun bir çatlağında tatlı bir hava esintisiyle sarsılıp canlanmış gibi duran çiçek açmış iki güzel şebboy birbirlerini çılgınlar gibi selamlıyorlardı. Kulelerin üzerinde, yukarıda, gökyüzün derinlerinde, pek uzakta küçük kuş cıvıltıları duyuluyordu. Ama rahip bunların hiçbirini ne dinliyor ne de görüyordu. Sabahları kuşları, çiçekleri olmayan insanlardan biriydi o. Çevresinde onca değişik görünüme bürünen bu uçsuz bucaksız ufukta onun dikkati bakışı tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmıştı. Quasimodo, çingene kızının ne yaptığını ona sormak ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Ne var ki o sırada başdiyakozun dünyanın dışında bulunur gibi bir hali vardı. İnsanın dünya çökse duymayacağı yaşamın o şiddetli, heyecanlı dakikalarından birinde bulunduğu açık seçik görülüyordu. Gözleri hiç değişmeden bir yere dikilmiş, kımıldamadan, sessiz duruyordu. Bu sessizlikle, bu devinimsizlikle öyle korkunç bir şey vardı ki, yabanıl kilise çancısı onun karşısında ürperiyor ve onu bozmaktan çekiniyordu. Ama ne var ki, bu da gene başdiyakozu bir çeşit sorguya çekmekti. Onun görüş açısının yönünü izledi ve işte böylece de bahtsız Sar'ın bakışı grev alanına düştü. Quasimodo, rahibin baktığı şeyi gördü. Sürekli idam sehpasının yanına merdiven dikilmişti. Alanda bir parça halkla pek çok sayıda da asker vardı. Bir adam kaldırım taşlarının üzerinde kara bir şeyin asıldığı beyaz bir şeyi sürüklüyordu. Bu adam dar ağacının dibinde durdu. Burada Quasimodo'nun pek iyi göremediği bir olay geçti. Tek gözünün uzağa görme yeteneğini yitirmiş olmasından değildi. Ama orada bulunan şişman bir asker her şeyi iyice seçebilmesine engel oluyordu. Zaten tam o sırada güneş göründü ve ufkun üzerinden öyle bir ışık seli taştı ki Paris'in bütün sivri tepeleri, çan kulelerinin külahları,
ocak bacaları, çatıların sivri damları hep birden aynı anda ateş aldı sanırdınız. Bu arada adam merdiveni çıkmaya başladı. İşte o zaman Quasimodo onu açıkça, belirli bir biçimde gördü. Adamın omzunda bir kadın, beyazlar giymiş bir genç kız. Bu genç kızın boynunda da bir düğüm vardı. Quasimodo onu tanıdı. Oydu bu. Adam böylece merdivenin tepesine ulaştı. Oraya varınca düğümü düzeltti. Burada rahip daha iyi görebilmek için parmaklığın üzerine diz çöktü.
Dar ağacının tepesindeki adam birdenbire topuğuyla merdiveni sertçe itti. Ve birkaç dakikadan beri artık soluk bile almayan Quasimodo, ipin ucunda kaldırım taşlarından iki kulaç yukarıda bahtsız yavrucağın sallandığını gördü. Adam da ayakları onun omuzlarında üzerine çömelmişti. İp kendi ekseni üzerinde birçok defa döndü ve Quasimodo çingene kızının vücudundan korkunç kıvranmaların geçtiğini gördü. Bir yandan rahip de boynunu uzatmış, gözleri yuvalarından fırlamış, adamla kızın örümcekle sineğin o korkunç kümelenişini seyrediyordu. Durumun en korkunç olduğu sırada insanın ancak insanlıktan çıktıktan sonra atabileceği bir şeytan kahkahası rahibin sapsarı soluk yüzünde çınladı. Quasimodo bu kahkahayı duyamadı ama gördü. Başdiyakozun arkasında birkaç adım geriledi ve ansızın korkunç bir öfkeyle onun üzerine saldırıp iri kocaman iki eliyle rahip Claude'u sırtından iterek üzerine eğildiği uçuruma fırlattı. Başdiyakoz "Lanet!" diye bağırdı ve düştü. Üzerinde bulunduğu su oluğu onun düşüşünü durdurdu. Adam oraya umutsuz elleriyle yapıştı ve tam ikinci bir çığlık koparmak üzere ağzını açtığı sırada parmaklığın kenarından Quasimodo'nun ürkünç, öc alıcı yüzünü gördü. Bunun üzerine sustu. Rahibin altında uçurum vardı. 200 ayaktan fazla bir düşme ve kaldırım taşları. Bu dehşet verici durumda başdiyakoz bir tek sözcük söylemedi. Bir tek inilti çıkarmadı. Sadece yukarı çıkmak için su oluğunun üzerinde görülmemiş çabalarla kıvrandı. Ne var ki elleri taşın üstünde tutunacak yer bulamıyordu. Ayakları oraya yapışamadan kararmış duvarı çiziyordu. Notre Dame'ın kulelerine çıkmış olanlar hemen parmaklığın altında bir çıkıntı bulunduğunu bilirler. İşte sefil başdiyakoz bu girintili köşede çırpınıp duruyordu. Düşey bir duvarla değil de altından kaçan bir duvarla uğraşıyordu. Rahibi uçurumdan kurtarması için Quasimodo'nun elini uzatması yeterdi. Ama o adama bakmıyordu bile. Grave alanına bakıyordu, dar ağacına bakıyordu, çingene kızına bakıyordu. Sağır parmakla az önce rahibin bulunduğu yere dirseklerini dayamıştı ve orada dünyada kendisi için şu sırada var olan tek şeyden gözünü ayırmaksızın yıldırım çarpmış bir adam gibi hiç kımıldamadan sessiz soluksuz duruyordu. Ve şimdiye kadar bir tek gözyaşı dökmüş olan o tek gözden uzun bir gözyaşı deresi sessiz sessiz akıyordu. Bu arada başdiyakoz soluk soluğa kalmıştı. Saçsız alnından terler akıyor, tırnakları taşlar üzerinde kanıyor, dizleri duvarda parçalanıyordu. Su oluğuna takılan cübbesinin her kıvranışta çatırdadığını, dikişlerinin açıldığını duyuyordu. Bu felaket yetmiyormuş gibi bu su oluğunun sonunda rahibin ağırlığıyla eğilen bir kurşun boru vardı. Başdiyakoz bu borunun ağır ağır büküldüğünü hissediyordu. Sefil adam içinden elleri yorgunluktan kopunca, cübbesi iyice yırtılınca, bu kurşun boruda büsbütün eğilince düşmek zorunda kalacağını düşünüyor ve dehşet yüreğinin ta derinlerine kadar yayılıyordu. Arada sırada 10 ayak kadar daha aşağıda oymaların engebelerinden oluşan bir çeşit daracık sahanlığa çılgın gözlerle bakıyor ve felaketle yüz yüze gelen ruhunun ta derinlerinde Tanrı'ya, isterse 100 yıl sürsün yaşamını o iki ayak karelik yerde sürdürebilmek için yana yakıla dua ediyordu. Bir defasında altındaki alana, uçurumun dibine baktı. Başını yukarı kaldırdığında gözlerini kapamıştı. Saçları da tepesinde dimdik olmuştu. Bu iki adamın sessizliği korkunç bir şeydi. Başdiyakoz birkaç adım ötesinde böyle korkunç bir biçimde can çekişirken Quasimodo dereler gibi gözyaşı döküyor ve Grave alanına bakıyordu.
Başdiakoz, bütün çırpınmalarının elinde kalan narin dayanak noktasını yerinden sarsmaktan başka şeye yaramadığını görünce bir daha kımıldamamaya karar vermişti. Orada, oluğa sarılmış, soluk almaya bile korkarak, hiç kıpırdamadan, insanın düşünde düştüğünü sezer gibi olunca duyduğu o isten dışı karın kasılmasından başka devinimde bulunmadan öylece duruyordu. Durağın gözleri sağlıksız ve şaşkın bir halde açıktı. Bununla birlikte azar azar yeniliyordu. Oluğun üzerindeki parmakları kayıyordu. Kollarının gitgide zayıfladığını, vücudunun ağırlaştığını gitgide daha çok duyuyordu. Kendisini tutan kurşun her an uçuruma doğru biraz daha eğiliyordu. Altında ikiye katlanmış iskambil kağıdı gibi küçük Saint-Gerland'ın çatısını görüyordu. Kendisi gibi uçurumun üzerine asılmış ne kendilerine dehşet ne de ona acıma duyan kulenin o duygusuz yontularına birbiri ardından bakıyordu. Çevresindeki her şey taştandı. Gözlerinin önünde ağzı açık canavarlar, altında ta dipte alanda kaldırım taşları, başının üzerinde ağlayan Quasimodo.
Bagvi alanında bu kadar garip bir şekilde eğlenen delinin kim olabileceğini sakin sakin tahmin etmeye çalışan saf meraklıların meydana getirdiği birkaç topluluk vardı. Rahip onların iyi ama kafasını patlatacak dediklerini işitiyordu. Çünkü adamların sesi berrak, ince, kendisine kadar geliyordu. Quasimodo ağlıyordu. En sonunda öfkeden, korkudan köpüren Başdiakos her şeyin yararsız olduğunu anladı. Gene de son bir çabayla arta kalan bütün gücünü toparladı. Oluğun üzerinde dikleşti. İki diziyle duvarı itti. Elleriyle taşların bir yarığına asıldı. Belki de bir adım kadar yukarı tırmanabildi. Ama ne var ki üzerine dayandığı kurşun boru bu sarsıntıyla birdenbire büküldü. Aynı zamanda da cübbesi yırtıldı. Bunun üzerine altında her şeyin kendisinden ayrıldığını görünce bir şeye tutunabilmek için o sertleşen, halsizleşen ellerinden başka bir şeyi kalmayınca bahtsız adam gözlerini yumdu ve su borusunu bıraktı. Düştü. Quasimodo onun düşmesine baktı. Bu kadar yüksekten düşme pek seyrek olarak dikeydir. Rahip boşluğa atılınca önce başı aşağıda, iki eli uzanmış bir şekilde düştü. Sonra kendi üzerinde birkaç defa döndü. Rüzgar onu bir evin damının üzerine itti. Bahtsız adam orada kırılmaya başladı. Bununla birlikte oraya ulaştığında daha ölmemişti. Çancı onun tırnaklarıyla evin sivri çatısına tutunmaya çabaladığını gördü. Ne var ki düzey pek eğikti. Adamın da artık hiç hali kalmamıştı. Kopan bir kiremit gibi damın üzerinde hızla kaydı ve gitti, kaldırım taşlarının üzerine düştü. Orada hiç kımıldamadı. O zaman Quasimodo gözünü yeniden çingene kızına doğru kaldırdı. Onun dar ağacına asılı vücudunun uzakta, beyaz giysileri içinde can çekişmenin son kıvranmalarıyla ürperdiğini gördü. Ardından da bakışlarını gene kulenin altında uzanan, insan şeklinden çıkmış Başdiakos'a indirdi. Ve derin göğsünü kaldıran bir hıçkırıkla ''Ah, sevmiş olduğum her şey!'' dedi. Fibü'nün evlenmesi. O günün akşam sularına doğru, Piskopos'un adliyeci görevlileri, Bagvi alanının taşlarından Başdiakos'un bütün kemikleri kırılmış cesedini almaya geldiklerinde, Quasimodo Notre Dame'dan kaybolmuştu. Bu serüven üzerinde pek çok söylenti dolaştı. İkisi arasındaki anlaşma uyarınca, Quasimodo'nun, yani şeytanın, Claude Folio'yu, yani büyücüyü alıp götüreceği günün gelip çatmış olduğundan, asla kuşku duymadılar. Cevizi yemek için kabuğunu kıran maymunlar gibi onun da ruhu almak için bedeni parçaladığını düşündüler. İşte bu yüzden Başdiakos kutsal toprağa gömülmedi. 11. Louis ertesi yıl 1483'ün Ağustos ayında öldü. Piegangua'ya gelince keçiyi kurtarabildi ve trajedide başarı sağladı. Söylediklerine göre müneccimlik, felsefe, mimarlık, simya gibi her türlü çılgınlığı tattıktan sonra hepsinin en çılgını olan trajediye döndü. Bu onun trajik bir sonuca erişmek adını verdiği şeydi. Piegangua'nın tiyatro başarıları konusunda daha 1483'te hazine hesap defterinde şunlar okunuyordu. Biri dülger, öbürü yazar. Jean Maşkan ve Piekangua'ya Papalık Elçisi Efendi Hazretlerinin gelişinde Paris'teki Şatle'de oynatılan dinsel temsili yapan ve yazan, piyes kahramanlarını düzenleyen, onları temsilin gerektirdiği gibi giydirip kuşandıran, aynı şekilde gene bu temsile gerekli olan iskeleleri, seyirci sıralarını yapan dülgerle yazara bu işler karşılığı 100 lira. Phoebe de Chateaupex de trajik bir sonuca erişti. Evlendi. Quasimodo'nun evlenmesi. Az önce çingene kızıyla başdiyakozun öldükleri gün Quasimodo'nun da Notre Dame'dan kaybolduğunu söyledik. Gerçekten de onu bir daha gören olmadı. Ne olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Esmeralda'nın asıldığı günün gecesi idam işlerine bakan kimseler onun ölüsünü dar ağacından indirdiler. Gelenek uyarınca Montfaucon mahzenine götürdüler. Montfaucon, Suval'inde dediği gibi krallığın en eski ve en görkemli dar ağacıydı. Temple ve St. Martin dış mahalleleri arasında Paris surlarından yaklaşık olarak 300 metre uzaklıkta, Kuktiye'den birkaç ok atımında birkaç fersah çevreden görülebilecek kadar yüksek, belli belirsiz tatlı bir eğimle bir tepenin doruğunda bir kelt kromplekine benzeyen, içinde insanların kurban edildiği garip bir yapı görülürdü. Alçıdan bir tepeciğin yüksek yerinde taştan tuğladan yapılmış 15 ayak yüksekliğinde, 30 ayak genişliğinde, 40 ayak uzunluğunda bir kapısı, bir de çevre parmaklığı ve bir sahanlığı bulunan kocaman bir paralel yüz düşünün. Bu sahanlığın üzerinde dikine duran, yontulmamış, kaba taştan, 30 ayak yükseklikte 16 tane muazzam direk, üzerinde bulundukları kütlenin dört kenarından üçüne sütun dizisi biçiminde yerleştirilmişti. Direkler tepelerinden aralıklarla zincirler sarkan kalın kalaslarla birbirlerine bağlanmıştı. Bütün bu zincirlerde iskeletler, ovanın dolaylarında taştan bir haç ve bir çatal dalın çevresinde biten dallara benzer ikinci derecede iki dar ağacı. Bütün bunların üzerinde, gökyüzünde kargaların aralıksız uçuşu. İşte Montfaucon. 1328'den kalma bu korkunç dar ağacı, 15. yüzyılın sonunda artık bir hayli eskimiş, köhneleşmişti. Kalaslar kurt yeniği içinde, zincirler paslı, sütunlar küften yemyeşildi. Kesme taban taşları ek yerlerinden yarılmıştı. Artık ayak basmayan bu sahanlıkta otlar bitmişti. Bu anıtın gökyüzüne vuran korkunç bir görünüşü vardı. Özellikle de gece bu beyaz kafataslarının üzerine bir parça ay ışığı vurunca ya da akşam rüzgarı zincirlerle iskeletleri titretip bütün bunları karanlığın içinde kımıldatınca pek korkunç oluyordu. Bu dar ağacının orada bulunması bütün çevrenin uğursuz yerler haline dönüşmesine yeterliydi. İğrenç yapıya temel yerine geçen taş kütlelerin içi oyuktu. Oraya bozulmuş bir demir parmaklıkla kapanan geniş bir mahzen yapılmıştı. İçine sadece Montfaucon zincirlerinden çözülen insan artıkları değil, Paris'in tüm öteki temelli dar ağaçlarında idam edilen bütün zavallıların ölüsü atılırdı. Bunca insan cesediyle bunca suçun birlikte çürüdüğü bu ölüler çukuruna bu dünyanın pek çok ulusu, pek çok da masum kişisi, Montfaucon'un siftahını yapan bir adil kişi olan Enguerrand de Magigny, oranın son yolcusu, gene bir adil kişi olan Amiral de Coligny'ye kadar birçok kimse sırasıyla buraya gelip kemiklerini bıraktı. Quasimodo'nun gizemli kayboluşuna gelince bulabildiğimiz şunlardır. Bu öyküyü sonuçlandıran olaylardan yaklaşık 2 yıl ya da 18 ay sonra Montfaucon mahzeninden Geyik Oliver'ın cesedini almaya geldiler. Oliver 2 gün önce asılmıştı. Sonradan 8. Charles onun daha iyi bir yere, Saint-Longue'ye gömülme lütfunu ihsan etmişti. Ölüyü almaya gelenler bütün bu iğrenç iskeletler arasında birinin öbürünü pek garip biçimde kucaklamış olduğu iki iskelet buldular. Bu iki iskeletten bir kadına ait olan bir tanesinden eskiden beyaz olan bir kumaştan hala birkaç giysi parçası bulunuyordu. Boynunda tesbih ağacı tohumlarından bir gerdanlık vardı. Bunun da ucunda yeşil boncuklarla süslü, açık ve boş bir kese sallanıyordu. Bunlar o kadar değersiz şeylerdi ki
Besbelli cellat onları almak istememişti. Bu iskelete sımsıkı sarılan öbür iskelet bir erkekti. Bel kemiğinin çarpık, başının kürek kemikleri içinde, bir bacağının da ötekinden daha kısa olduğu görülüyordu. Boyun omurlarında hiçbir kopma yoktu. Belliydi ki adam asılmamıştı. Demek ki iskeletin ait olduğu adam buraya gelmiş ve orada ölmüştü. Kollarıyla sımsıkı sarıldığı iskeletten onu ayırmak istedikleri zaman toz halinde döküldü. Son.